Anlatsam roman olur.
Thank you.
Bazı kültür sanat konuşmaları. Medyapod'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinçtürk. Anlatsam roman olurun yeni TBT bölümündesiniz.
Bu bir podcast dahadır. Medyapod. İletişim için medyapod.com ya da @medyapod.
Bu bölümde sizinle yaklaşık 5 yıl öncesine ait, yani oldukça eski bir kayıt paylaşıyorum. Gaye Boralıoğlu ile yaptığımız bir söyleşi bu. Ekim 2014'te İletişim Yayınları'ndan çıkan öykü kitabı Mübarek Kadınları konuştuğumuz bir kayıt. Gaye Boralıoğlu'nun tamamen kadın öykülerini bir araya getiren şahane bir öykü kitabıdır Mübarek Kadınlar ve zamansız bir eserdir. Birçok kadın profiliyle karşılaştığımız, haliyle kadının birçok farklı açıdan değerlendirildiği, kadın sorununun hangi kapıların arkasında ne şekilde sürdüğünü düşünmemiz için de çok iyi bir fırsat yaratır. Biz de Mübarek Kadınlar'dan yola çıkarak kadınlığı, kadın hareketini, edebiyatta bir figür olarak kadını ve Gezi'de kadın olmayı konuşmuştuk Gaye Boralıoğlu'yla. Kayda geçmeden önce son olarak şu notu da eklemem gerekiyor. Bu söyleşinin bir kısmı yazılı olarak Milliyet Kitap Eki'nin Kasım 2014 sayısında yayınlanmıştı.
Şimdi siz bir kadın olarak kadınları incelediniz, kadınları anlattınız. Siz kadın olmayı, kadınlık halini nasıl görüyorsunuz? Önce bunu dinleyeyim.
Yani aslında duygusal olarak şöyle ifade edebilirim. Akıntıya karşı kürek çekmek diye tanımlayabilirim. Evet. Çünkü aslında akıntı, yani olağan akış hep böyle oldu. Yani tarihin uzun devirlerinden beri erkeklerden yana oluyor. Dolayısıyla aslında her zaman bir şey yapmak için... Sadece yaptığınız alan ve kendi yeteneklerinizle sınırlı olarak değil, ama aynı zamanda bu akışa karşı da, mainstream'deki bu ana akımdaki bu akışa karşı da mücadele vermek zorunda kalıyorsunuz. Benim için içselleşmiş bir şey. Hem kendi hayatım içinde böyle, ama aynı zamanda bunu toplumun hemen her kesiminde cinsiyetler açısından baktığımda görebiliyorum.
Şimdi kadınlar doğuştan mükemmeliyetçi, birleştirici, hep bir şeyleri yoluna koymaya çalışan ama her zaman da ilk hırpalanan taraf oluyorlar ya. Siz kadını edebiyatta bir karakter olarak nasıl görüyorsunuz? Her zaman böyle daha derinlikli, daha üzerine argümanlar üretilebilecek bir karakter mi?
Aslında bana kalırsa bu toplumsal konum nedeniyle tam da bir edebiyatçı için çok iyi bir malzeme. Çünkü aslında trajik bir karakter, doğası gereği trajik bir karakter var elimizde. Ona bir şeyler yüklemek ya da işte yapay bir dünya inşa etmek gerekmiyor. Kalbinizle ve aklınızla bir kadına doğru yaklaşırsanız zaten size edebi malzeme sunuyor. Hem çevresel koşullarla etkileşimi açısından, hem de yaşadığı toplumsal travmalar açısından ve aynı zamanda bu sürecin ruh izleri açısından, kendi ruhunda yarattığı izler açısından. Dolayısıyla bana kalırsa zaten kadın bir karakter olmaya, kahraman olmaya aynı zamanda da çok müsait. Çünkü kahraman dediğimiz şey nedir? Zaten koşullarıyla mücadele eden ve o koşullardan başarıyla çıkmaya çalışan karakterdir. Bunun için zaten doğal ortam kadınlar için böyle.
Evet.
Aynı zamanda da tabii kadınların zihin yapılarını ve olaylara bakış açılarını eğlenceli de buluyorum. Çünkü erkeklerin zihin yapıları daha düz, daha belki daha akışkan, doğrultuları daha belirgin. Kadınlarınki öyle değildir. Kadınlarınki hep alacakaranlıktadır. Köşeler vardır. saklanılacak yerler vardır. İşte bu mücadelenin, uzun süreli mücadelenin getirdiği hem yıpranmışlıklar ve izler hem de bir sürü kendisinin de tarif edemediği savunma mekanizmaları vardır. Şimdi bir edebiyatçı için o loşluklarda dolaşmak, o zihin derinliklerini, o ruh çalkantılarını incelemek, onlarla hemhal olmak o kadar zevkli bir şey ki. Yani ben kendimi tutamıyorum yani. Öyle bir iştah yaratıyor bende kadın hikayesi anlatmak.
Peki bu fikir uzun süredir kafanızda var mıydı? Yoksa son yıllarda, yani benim izlediğim kadarıyla toplum biraz daha kadının üzerine giden bir hal aldı. Son yıllardaki patlamadan sonra mı sizde de böyle bir ihtiyaç doğdu?
Şimdi aslına bakacak olursan ben tam tersini düşünüyorum. Yani bizim gençlik, ilk gençlik yıllarımızda, yani 80'lerde 90'larda kadın meselesi çok daha tartışılırdı. Çok daha ateşli feministler vardı. Çok daha aktif bir... Yani belki kadınların, ondan da çok emin değilim ama yani istatistiksel olarak işte uğradıkları haksızlıklar silsilesi belki sayısal olarak daha fazlaydı o zaman, bilmiyorum. Ama tartışma platformu ve farkındalık süreci, farkındalık olgusu bugünkünden daha fazlaydı. Son 10 yılda aslında son 10-15 yılda bu alanda ben gerileme olduğunu düşünüyorum, tam tersine. Hı. Yani baktığımız zaman Türkiye'nin toplumsal tarihine kadın meselesi son 10 yılda tek bir alanda tartışıldı. Başörtüsü konusu.
Evet.
Ben de onun başörtüsü konusunun aslına bakacak olursam kadın meselesinden ziyade dinsel bir tartışmanın alanı olduğunu düşünüyorum. Ve nitekim de öyle oldu. Çünkü kadın başörtüsü, kadınların mücadelesi kadınlarla ilgili başka alanlarda hiç devam etmedi.
Evet, doğru.
Demek ki aslında niyetleri bir kadın özgürlüğü konusu değil, dinsel bir hak arama süreciydi. Onu aldıkları noktada da geri çekildiler zaten. Onun dışında başka herhangi bir alanda kadın meselesi tartışılmadı aslında bakacak olursanız. Tartışılmıyor daha doğrusu. Halbuki bu süreçte özellikle uzun dönemli dini temel alan bir siyasi perspektifle yönetimdiğimiz süreçte kadınların pozisyonu değişiyor ve farklılaşıyor. Bunu tartışmak gerekiyor bence. O, yani dolayısıyla ben hani eskiden daha çok daha azdı, şimdi daha takça, onun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Benim bu kadınlarla ilgili yazma sebebim aslında daha kişisel bir şey. Dediğim gibi böyle bir iştah kabarması var her şeyden önce. Bir edebiyatçı olarak beni motive eden, ilgimi çeken, gözüme alan bir dizi pırıltı var. Kalemim rahatlıyor açıkçası. İkincisi de tartışılmasını gerçekten istiyorum. Dolayısıyla ben işte epey bir zaman önce ilk bu kitabın ilk hikayesi, ilk yazdığım Mi Hatice'dir. Hı hı. Mi Hatice'yi yazdığım zamandan itibaren ben bu memleketin manzaralarına bir de kadınlar gözüyle nasıl bakılabilir, meselelerine kadınlar açısından nasıl eğilinilebilir diye bir soru kafamın arka tarafında bir yerde takılı kaldı. Ve dolayısıyla bu yani önüme çıkan her imkanı da antolojiler için öyküler vermem gerektiğinde ya da işte herhangi bir hayat dilimi içinde bir öykü çekip çıkartmak istediğimde o gözlüğümü taktım. Ve işte herhalde yani 4-5 yıllık bir sürece yayıldı aslında buradaki öykülerin yazılması.
Şimdi bir de bizim hayatımızdaki kadınları konuşalım istiyorum. Çünkü şimdi kitapta bir diğerine eklemlenen bir öykü var sadece. Nur Hayat'ın öyküsü o da. Bir de babaanneler benim çok dikkatimi çekti. Benim de babaannem benim hayatımda çok ciddi bir pusula durumundadır. Bu üst kuşaktaki kadınların ya da rol model aldığımız kadınların bizi etkilemesi ne olacak?
peşimizi bırakmıyorlar.
Benim için hiçbir sakıncası yok. Ben yani çok bir o kadar da diğer taraftan bunu biraz sonra soracağım. Aslında kadına psikolojik şiddet uygulayan en büyük karakterin de kadınlar olduğunu düşünüyorum ben. Ama şimdi bu soruyu unutun, siz öbürünü konuşalım.
Doğru. Bence o biraz da şöyle bir şey. Yani bizim babaannelerimizin kuşağı toplumsal travmaların çok şiddetli yaşandığı kuşaktı. Ve aslında benim için de aynı şey oldu. Biraz karıştırdığımız zaman o babaannelerimizin hayatlarının çok zor olduğunu, çoğunlukla büyük suskunluklarla geçtiğini, büyük sırları olduğunu, gizledikleri çok çocuklarından, torunlarından gizledikleri çok şey olduğunu görüyoruz. Şimdi o kuşak neydi? İşte 1914-15'ten itibaren, yani bizim babaannelerimizin kuşağı, işte 35-40-50'li yıllara kadar gelen kuşak değil mi? Evet. Yani Ermeni kıyımının yaşandığı, işte Dersim katliamının olduğu, yani bir dizi, yani Türkiye tarihinin toplumsal olarak bir büyük bir alt üst oluş içinde olduğu ve büyük travmaların yaşandığı. Yani o kuşak bu kadınlar aslında. Yani evet. Bu kadınlar o kuşaktan aslında. Şimdi onlarla bizim annelerimiz arasındaki ilişki büyük suskunluk perdesinin arkasında geçmiş. Yani orada dokunulmaması gereken sırlar olduğunu herkes biliyor. Herkes farkında ve büyük bir korku var. Ama onu atladıktan sonra, yani biz bir adım mesafe aldıktan sonra, biz torunlar belki de yaşadığımız dönemdeki biraz daha bu anlamdaki geniş bakış açısının, farkındalığın artmasının etkisiyle babaannelerimizin meselelerine doğru iniyoruz.
Evet.
Ve üzerimizdeki izlerini görüyoruz. Tabii bir de biz aile olarak, yani bizim kuşağımız aile dediğimiz zaman biz anne baba çekirdek aileyi anlamazdık. Yani
evet.
Babaannem bizim evimizde yaşardı. Ben 11-12 yaşına kadar onunla büyüdüm. Dolayısıyla benim mesela hani mücadele ettiğim, büyüme savaşı verdiğim kişi babaannemdir. İşin tuhafı, en çok da ailede babaanneme benzerim ben. Çünkü öyle oluyor ya.
İşte rol model aldıkça.
Evet. Yani o rol model almakla ilgili mi? Yoksa orada bir mesele var. Onunla hesaplaşmayla
tabii
ilgili
o,
mi? Bilmiyorum. Çünkü genellikle bu bir sevgi nefret ilişkisi. Yani travmatik bir ilişki oluyor ve altında bir sürü mesele gizlenmiş oluyor. Biz biraz belki kuşak olarak biraz daha cesaretliyiz anne babalarımızın kuşağından ve kazma kürekle geçmişimize doğru araştırmalar yapıyoruz. O zaman da işte babaanneler, anneanneler ve onların yaşadıkları hikayeler karşımıza çıkıyor. Genelde böyle düşünüyorum ama özelde de dediğim gibi işte benim... Yani babaannem hayatta en çok hesaplaştığım, kendimle ilgili soru işaretlerinin peşine takıldığımda dönüp dolaşıp onu buldum. Hala sözleri, cümleleri kafamda yankılanan bir karakterdir. Onun izleri çok var kitapta.
Evet, ben de yakalıyorum ara ara. Yani kendi babaannemle bağdaştırdığım yerler çok oldu benim için de.
Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com/mediapod. Mediapod'un podcastlerine ulaşmak için Spotify, Google Podcasts, iTunes ve Spreaker'a bakabilirsiniz.
Şimdi son olarak zaten hani kitabın son öyküsü de vicdan sesini hatırlatıyor bize. Beni de çok etkiledi o. Ben çok uzun süredir böyle düşünüyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Fiziksel şiddet erkekten geliyor, evet. Ama hem çalıştığımız yerlerde, yaşadığımız alanlarda, tüm hayatımız boyunca anneden, kardeşten, belki babaannelerden başlayarak ve sonra arkadaşlara evrilerek kadının üzerinde diğer kadınların ciddi baskısı var diye düşünüyorum ben ve onların kadınlara şiddet uyguladığına inanıyorum. Siz ne diyorsunuz?
Bir kere kadının erkekleşmiş hali dünyanın en kötü şeyi oluyor. Erkeklerden de daha kötü oluyor.
Evet, burası daha gaddar oluyorlar.
Daha gaddar oluyorlar. Daha, yani can acıtmasını daha iyi biliyorlar. Bir kere her şeyden önce insan doğasının karmaşıklığından tabii ki kadınlar da nasibini alıyor. Bunu bir kenara koyalım. Yani kadın deyince mutlaka iyi bir şey anlıyoruz ve en şahane yaratıktan söz ediyoruz diye bir şey yok. Zaten benim kitabımdaki kadınlar da o mübarek kelimesinin ilk anlamı, yani daha doğrusu ikinci anlamı diyeyim, düzelteyim. Muzır, işte biraz kurcalayıcı. Yani o be mübarek kadın denilen, evet, dediğimiz işte yaramaz yanı var ya, o tabii çok içselleşmiş bir şey. Ve dediğim gibi işte kadınlar loşlukları, yani bu bütün o mücadele insanı çok yorar ve yıpratır. Yani ve mücadele içinde, devamlı bir mücadele içinde insan doğası değişir. Bu değişim bazen daha olumluya, sükunete doğru olur. Ama çoğunlukla savaş silahlarını kuşanır insan. Ve silahın her türlüsü, aslında bakacak olursan, tehlikeli. Silahın her türlüsü insanı kalbinden vurur.
Evet.
Kadınlar silahlandığında da kalpten vurmasını çok iyi bilirler. Yani çünkü yani kalbi tanırlar. Canları acıdığı için nasıl can acıtacaklarını da çok iyi bilirler.
Evet.
Onun için korkmak lazım.
Deyip bağlayalım.
Tamam. Ayağınızı denk alın kardeşim.
Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
Gezi ile alakalı bir hikayeniz var sizin. Hı. Kadınlara ne kattı Gezi direnişi dediğimizde? Çok kalabalık kitleler döküldü sokaklara, biliyorsunuz. Ve benim kendi adıma, hani hiç sokağa çıkmayacağını düşündüğüm insanlar ya da benim annem sokağa çıkmama, hı, ses çıkartmadı vesaire. Hı hı. Kadın algısında nasıldı Gezi?
Yani özel olarak kadın algısıyla ilgili nasıl bir farklılık yaşandı onu çok bilemiyorum. Ama bence genelde şu oldu. Yani insanlar, kendileri gibi düşünen insanlarla bir arada olmanın ve tanımadıkları bir büyük kalabalığın parçası olmanın nasıl büyüleyici ve güç verici bir nimet olduğunu gördüler. Yani bence şu çok değerli bir şey, yalnız olmadığını günün birinde fark etmek.
Evet.
Yalnızlığı tanımlamak daha zor çünkü. Yalnızlık ikincil bir, yani daha derindeki bir duygudur. İnsan hayatta çeşitli sıkıntılar yaşarken, kendisiyle mücadele ederken ya da etrafıyla mücadele ederken başka tanımlar koyar yaşadığı şeylere. Ama aslında onun daha derininde yalnızlık vardır. Çünkü eminim aynı süreci paylaşan ve aynı süreci yaşadığınız başkaları olsa yanınızda, bütün o süreç öyle olmazdı. Daha kolay atlatabilirdiniz belki. Ve giderek insanlar, aslında benim gençlik çağımdaki duruma baktığımızda, çok daha yalnızlaştılar. Ben gençliğimde 30 gün hücrede kaldım ve bunun 15-20 günü tek başımaydı. Ve galiba hayatımın en zor zamanı o zamandı. Sonra cezaevine gönderildim. Cezaevi koşullarının çok zor olacağını biliyordum. Ama başka insanlarla birlikte olmak duygusu o kadar büyük bir rahatlıktı ki benim için. O zaman yani insanlarla bir arada olmanın, olabilmenin, bir arada durabilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu tam kökünden böyle, tam kökünden, yani kim oldukları bile önemli değil. Nasıl kişilikteler onlar bile önemli değil yani.
Yeter,
ama yeter ki benimle aynı sıkıntıları çeken, benzer sıkıntıları çeken insanların yanında olayım. O sınırın öte tarafı.
Evet.
Hani Gezi'de insanlar sınırın öte tarafına çıktılar. Tabii ki kadınlar için bu daha da büyük bir lezzet. Çünkü yani o süreci çok daha, yani yalnızlık olgusunu çok daha derinden yaşıyor kadınlar. Bunu kalıbımı basarım yani.
Evet.
Dolayısıyla yani herkes için bir nimetti ama galiba kadınlar için daha büyük bir nimet.
Ben son olarak sizde okudukça yazma ihtiyacı uyandıran yazarlar kimler oldu? Bunları çok merak ediyorum.
Yani çok var tabii. Çok sevdiğim çok yazar var. O ayrı konu. O tamamen şeyle ilgili bir şey. Kalemini ve ruhunu motive eden, yani onu böyle oyan başka bir telden çalmakla ilgili bir şey. O da tamamen kişisel bir şey. Yani bir kere benim için her şeyden önce en önemli kaynak diyeyim yani ve en önemli şey Dostoyevski'dir. Hı hı. Klasikler içinde en yakın hissettiğim ve her cümlesi bende böyle bir alt üst oluşa yol açan. Bir yandan Güney Amerika edebiyatına, genelde Güney Amerika edebiyatına ve merkeze doğru çok, yani o gerçekle gerçeküstü arasındaki hal, toplumsal koşullarla ruh dünyası arasındaki gelgitler, hani bu tür ikilemler açısından özellikle Güney Amerika edebiyatı ve merkez çok ilgimi çeker. Yani bana daha doğrusu yazma şevki verir. Tabii Nabokov bir bulut gibi hep üzerimde. Onun insan ruhunun o karanlık noktalarına duman gibi süzülüşü yani hep böyle benim dumanım da oradan gelir yani. Türk edebiyatında yani hani böyle çok var tabii, Türk edebiyatında çok var ama Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay, o kanal benim için ve onun günümüzdeki izlerin benim için yazmakta çok, yani o da şöyle tanımladığım bir kanal benim için. Hani mizahla, yani ironiyle o toplumsal şiddet arasındaki gelgitler. Yani o izi takip etmek. Ya tabii Yusuf Atılgan çok mühim. Yani şimdilik böyle.
Peki.
Evet, Anlatsam Roman Olur'da bir TBT bölümünün daha sonuna geldik. Gaye Boraloğlu'yla Mübarek Kadınlar kitabı üzerine yaptığımız bir söyleşiyi dinlediniz. Biz yeni bir Anlatsam Roman Olur bölümünde tekrar görüşünceye dek Medyapod'u takipte kalın.
Bu program Frederich Ebert Stiftung'un katkılarıyla hazırlanmaktadır.